Kitabın adı Kraliçenin Soytarısı. Yazarı Philippa Gregory. Bahar 1558. 62. ayrım. Saraydan haber bekledim ama dedikodular dışında hiçbir haber alamadım. Mart'ta doğması beklenen bebek gecikmişti. Ve Nisan ortasında insanlar kraliçenin yine yanıldığını, bebek olmadığını söylemeye başladı. Her sabah ve her akşam kendimi Philips'lerin minik kilisesinde Meryem anamızın heykeli önünde diz çökmüş, kraliçemizin bir bebeği olması ve belki şimdi doğuyor olması için dua ederken buldum. Aynı hayal kırıklığını bir kez daha yaşarsa buna nasıl dayanabilirdi bilmiyordum. Onun cesur bir kadın olduğunu biliyordum. Dünyadaki bütün kadınlardan daha cesurdu. Ama doğum odasından ikinci kez çıkıp dünyaya bir kez daha 10 aylık bir hata yaptığını ve bebek olmadığını söylemek. Hangi kadın böyle bir rezilliğe ne kadar dayanırdı bilmiyordum. Kaldı ki bu Avrupa'daki bütün gözlerin üzerinde olduğu İngiltere kraliçesiydi. Hakkındaki dedikodular iyi değildi. İnsanlar onun kocasını eve geri getirmek için hamile rolü yaptığını söylüyor. İnsanlar onun gizlice bir bebek getirtip İngiltere'nin Katolik prensi diye yutturacağını anlatıyordu. Her gün duyduğum kinci dedikodulara karşı onu korumuyordum bile. Onu hiçbirinin tanımadığı kadar tanıyordum ve kocasına da diğerlerine de yalan söylemekten aciz olduğunu biliyordum. Kendi tanrısı adına kesinlikle doğru olanı yapmaya kararlıydı ve bu onun için daima ilk planda gelecekti. Kraliçe Philip'e tapıyordu ve onu yanında görmek için neredeyse her şeyi yapardı. Ama ne o ne de başka bir adam için günaha girerdi. Tanrısını asla reddetmezdi. Ama havalar ısındıkça ve bebek gelmedikçe dualarını almasına rağmen böyle bir kraliçeye acı çektiriyor ve seveceği bir bebek vermiyorsa tanrısı gerçekten katı bir tanrı olmalı diye düşündüm. Bayan oğlan, kraliçe yakında doğum odasından çıkacak ve bana akıl vermen için burada sana ihtiyacım var. Bana kilisede kendi sıramda bıraktığım mavi dua kitabımı getirebilir ve sen de hemen gelebilirsin. Robert. Danny önümde benimle yürürken kiliseye gittim. Her iki eliyle parmaklarımı tutup benim desteğimle yürüyebilmesi için iyice eğilmem gerekiyordu. Kiliseye vardığımızda belim ağrıyordu. Robert'ın sandalyesine oturdum ve Danny'yi bıraktım. Sıraların arasında tahtalara tutunarak dengesini sağlayıp yürüdü. Küçük bir oğlan eğlensin diye belim ağrıyana kadar eğileceğim hiç aklıma gelmezdi. Ama dua kitabını alıp odamıza dönerken yeniden eğilip Danny'nin parmaklarıma tutunmasına izin verdim. Kraliçenin belki şimdi bir oğlan doğuruyor olması, böyle bir zevki, bütün yaşamı benim ellerimde olan bir çocuğa bakmanın getirdiği zevki, hiç beklemeyeceği kadar güzel bir zevki tadabilmesi için sessizce dua ettim. Danny sıradan bir çocuk değildi. Ben bile, ki çocuklar hakkında çok az şey biliyordum, bunu anlamıştım. Çocuk, kepenklerini kapatmış bir ev gibi kendini kapatmıştı. Kapalı kapılar ve pencerelerin ardında kendini dış dünyaya kapatmıştı. Ben bu dünyanın dışında durup asla gelmeyebilecek bir cevabı bekliyordum. Ama ona seslenmeye devam etmeye kararlıydım. Saray Richmond'daydı ve oraya varır varmaz bir şeyler olduğunu anladım. Ahırlarda bastırmaya çalıştıkları bir heyecan havası vardı. Herkes köşe başlarında dedikodu yapıyordu ve atları alacak kimse yoktu. Dudley'lerin seyisleri bile. Yuları ilk bulduğum genç adama fırlatıp kalçamda Danny ile patikadan sarayın bahçe kapısına fırladım. Gruplar halinde fısıldanan başka insanlar vardı ve kalbime bir korku saplanıverdi. Ya Elizabeth'in bir dolu entrikasından biri burada, Kraliyet Sarayı'nın tam ortasında bir isyan başlatmışsa ve kraliçe tutuklanmışsa, ya da kraliçe geç gelen bebeğini doğurmaya başlamış ama bir dolu insanın onu uyarıp söylediği gibi bu onun ölümü olmuşsa? Alacağım cevaptan korkarak tanımadığım birine sormaya cesaret edemedim. Bu yüzden hızlı, daha hızlı yürüyerek girişten iç salona geçerken tanıdık bir yüz arıya arıya yoluma devam ettim. Sorabileceğim birini, güvenebileceğim birini arıyordum. Salonun en gerisinde Will Somers duruyordu. Tek başına oturmuş, fısıldanan diğer gruplardan tamamen uzak. Yanına gittim ve yavaşça omuzuna dokundum. Dalgın bakışları önce Danny'ye kaydı ardından bana. Beni tanımadı. ''Bayan, sizin için yapabileceğim bir şey yok.'' dedi uzatmadan ve başını çevirdi. ''Bugün espri yapacak halde değilim. Sadece çok aşağılık şakalar yapabilirim. Çünkü ben kendim aşağılık biriyim. Will, benim. Sesimi duyunca durakladı ve bana daha dikkatle baktı. Hena? Soytarı Hena. Hena! Görünmez soytarı. İmalı laflarını başımla onayladım. Will, neler oluyor? Giysilerimle, bebeğimle ya da başka herhangi bir şeyle ilgili bir yorum yapmadı. Kraliçe dedi. Will, yoksa öldü mü? Başını iki yana salladı. Henüz değil ama her an olabilir. Ya bebek? Diye sordum anında acıklı haberi içimde hissederken. Yine aynı şey oldu dedi. Bebek falan yok. Yine ve yine bütün Avrupa'nın madarası kendi rezilliğinin kurbanı oldu. Düşünmeden onu teselli etmek için elimi ona uzattım. Hemen ellerime yapıştı. Hasta mı peki? Diye fısıldadım bir dakika sonra. Hanımlarının dediğine göre yerden kalkmıyormuş dedi. Yerde tahtaların üzerinde kamburunu çıkarıp kraliçeden çok dilenci gibi oturuyormuş. Bu nasıl olabilir bilmiyorum Hena. Nasıl böyle bir şey olabilir? Çocukluğu aklıma geldikçe o sıska hali, annesinin ona verdiği emeği, babasının ona nasıl hayran olduğunu, Harry'nin en gözde galler prensesi. Şimdi ise bu berbat son. Bakalım ardından ne olacak? Neden? Ne olacak? Omuzunu kaldırıp bana alaylı bir gülümsemeyle baktı. Burada fazla bir şey olmayacak dedi umursamaz gibi. Olan Hatfield'da olacak. Veliaht orada. Bizim buradan bir veliaht çıkartamayacağımız anlaşıldı. Burada iki veliaht girişimimiz oldu ve peşinden çıka çıka gaz çıktı. Hiç de olması gereken türden bir hava değil. Ama Hatfield'da Tanrım sarayının yarısını oraya toplamış bile. Diğerleri de onlara katılmak için bir telaş bir telaş. O konuşmasını çok önceden hazırlıyordur, buna eminim. Büyük günde her şeyiyle hazır olacak. Ona kraliçe öldü dediklerinde, tahtın ona geçtiğini söylediklerinde, her şeyi planlamış olacak, nerede oturacağını, ne diyeceğini. Haklısın derken acısını paylaşıyordum. Konuşması gerçekten hazır, şöyle diyecek. Bu Tanrı'nın işi ve bizim gözümüze muhteşem görünüyor. Will acı bir kahkaha patlattı. Yüce Tanrım, bu harika bir prenses. Sen nereden biliyorsun? Bunu söyleyeceğini nereden biliyorsun? Gırtlağımda patlamaya hazır bir kahkaha hissettim. Ah Will, bana kraliçe tahta çıkacağında neler söyleyecekti diye sordu. Ben de söyleyince çok beğendi ve kendi kullanmaya karar verdi. Tabii, neden olmasın dedi aniden yine bozuk bozuk. Nasılsa kalan her şeyi de alacak. Kraliçe Mary'nin kocasını, insanların sevgisini, tahtı, şimdi de ablasının ağzından çıkan lafları. Onayladım. Sence kraliçeyi görebilir miyim? Gülümsedi. Seni tanımayacaktır. Çok güzel bir kadın olmuşsun Hena. Sadece elbiseden mi? Terzine iyi para veriyor olmalısın. Seni bu kadar değiştiren şey bu mu? Başımı iki yana salladım. Aşk bence. Kocana mı? Onu buldun değil mi? Buldum sonra hemen yine kaybettim Will. Çünkü bir budalaydım. Gurur ve kıskançlık dolu bir budala. Ama oğlu yanımda ve o bana kendimi düşünmeden sevebilmeyi öğretti. Onu daha önce mümkün olmadığını düşündüğüm kadar çok seviyorum. Hiç kimseyi böyle seveceğimi düşünmediğim kadar çok. Oğlum, Danny ve babasını bir daha görebilirsem ona sonunda olgun ve sevmeye hazır bir kadın olduğumu söyleyeceğim. Will, Danny'ye gülümsedi. Oğlum utangaç utangaç yüzünü gömdü. Ardından Will'in incecik kırışıklıklarla dolu yüzüne bakıp gülümseyerek karşılık verdi. Ben kapısına gidip kraliçeyi görüp görmeyeceğimi sorana kadar ona bakar mısın? Will kollarını uzattı ve Danny, Will'in herkesi uyandırdığı güven duygusunu sezip itiraz etmeden kucağına gitti. Eteklerim yerleri süpürerek basamaklardan yukarı kraliçenin kabul odasına çıktım. Ardından özel odalarının kapalı kapısının önüne. İsmim özel odasına kadar gitmeme yardımcı oldu. Ardından kapalı kapıda Jane Dormer'ı gördüm. Jane benim dedim. Hena. Bu kraliçenin acısının, Jane'in umutsuzluğunun derinliğine işaretti. Çünkü ne beklenmedik geri dönüşüm ne de üzerimdeki elbise hakkında bir yorum yaptım. Belki seninle konuşur dedi çok alçak sesle. Kulak misafirlerine karşı tetikte. Söylediklerine dikkat et, ne kraldan ne de bebekten bahset. Cesaretimin uçup gittiğini hissettim. Jane, Beni görmek isteyip istemeyeceğini bilmiyorum. Sen sorar mısın? Ellerini sırtıma koymuş beni içeri itiyordu. Ve Calais'ten de bahsetme dedi. Ateşlerden de, kardinalden de. Kardinalden niye bahsetmeyeyim diye sordum, çark etmeye çabalayarak. Kardinal Pol'u mu kastediyorsun? Adam hasta dedi ve rezil oldu. Roma'ya geri çağrıldı. Ölse de, ceza olarak Roma'ya da dönse, sonuçta kraliçe yalnız kalacak. Jane, içeri girip onu teselli edemem, onu teselli edecek hiçbir lafım yok. Her şeyini kaybetmiş. Kimsenin söyleyecek bir şey yok dedi zalim zalim. Bir kadın ne kadar rezil olabilirse o kadar rezil edildi. Ama yine de ayağa kalkmak zorunda, o hala kraliçe. Ayağa kalkmalı ve bu ülkeyi yönetmeli. Yoksa Elizabeth bir haftaya kalmaz onu tahtından alaşağı ediverir. O kendi tahtında oturmayı başaramazsa Elizabeth onu mezara gönderir. Jane bir eliyle bana kapıyı açarken diğeriyle de beni içeri itti. Sendeleyerek içeri girdim ve reverans yaparken kapının arkamdan yavaşça kapandığını duydum. Oda kapkaranlık, hala doğum için sıkı sıkı kapalıydı. Etrafıma bakındım. Kraliçe ne ürkütücü görünen sandalyelerden birinde oturuyordu ne de yatakta büzüşmüştü. Sunağının önünde, dizlerinin üzerinde de değildi. Hiçbir yerde onu göremedim. Ardından hafif bir ses duydum. Minicik bir ses. Ard arda gelen hıçkırıklardan sonra soluğunu çeken bir çocuk sesi gibi. Ses öyle minik, öyle ince, öyle acı doluydu ki çok uzun süre ağlamaktan ağlamayı unutmuş, acısının bir gün biteceğine dair inancını kaybetmiş bir çocuğun sesi gibi. Mary, diye fısıldadım. Neredesin? Gözlerim karanlığa alıştıkça sonunda onu buldum. Yerde samanların arasında yatıyordu. Yüzü süpürgeliğe dönük, açlıktan ölmek üzere olan bir kadın gibi boş karnını tutarak büzüşmüş. Yerde emekleyip bir yandan önüme çıkan etrafa saçılmış otları kenara sıyıra sıyıra ona doğru gittim. Otların kokusu etrafımı sararken kraliçeye ulaştım ve yavaşça omuzuna dokundum. Karşılık vermedi. Sanırım benim orada olduğumun bile farkında değildi. Öyle derin, öyle geçit vermez bir acıya boğulmuştu ki kendi iç karanlığında sonsuza dek mahpus kalacak diye düşündüm. Ölmek üzere olan bir hayvanı okşar gibi omuzunu okşadım. Kelimeler şu anda kifayetsiz olduğuna göre belki dokunuşlar işe yarayabilirdi. Bunu bile hissedebildiğinden emin değildim. Ardından yavaşça omuzlarını yerden kaldırdım, başını kucağıma koydum. Zavallı, yorgun başından şapkasını çıkartıp kapalı gözlerinden bitkin, kırışmış yüzüne inen gözyaşlarını sildim. Onunla öyle sessizce oturdum, ta ki nefesi derinleşip uyuduğunu anlayana kadar. Uykusunda bile gözyaşları kapalı göz kapaklarından süzülüp nemli yanaklarından aşağı akmaya devam etti. Kraliçenin odalarından dışarı çıktığımda Robert oradaydı. "Siz," dedim pek sevinmeyerek. "Evet ben," dedi. "Öyle suratını asmana gerek yok. Suçlusu ben değilim." "Siz de bir erkeksiniz," dedim. "Ve kadınlar acı çektiğinde çoğunlukla sorumlusu erkeklerdir." Hafif bir kahkaha attı. "Erkek olduğum için suçluyum, bunu inkar etmiyorum. Gelip odalarımda yemek yiyebilirsin. Sana et suyuna çorba yaptırdım, ekmek ve meyve de var. Oğlun da orada, Bill'le birlikte." Onunla yürüdüm, eli belimde. "Hasta mı?" diye sordu. Dudaklarını kulağıma dayayıp. "Kimseyi daha beter bir durumda görmedim," dedim. "Kanaması mı var, midesi mi bulanıyor?" "Kalbi kırık," dedim uzatmadan. Başıyla onaylayıp beni odalarına sürükledi. Bu odalar eskiden saraya hükmeden büyük Dudley odalarından değildi. Orta büyüklükte üç odaydı ama bunları güzelce organize etmiş, hizmetkarları için birkaç yatak koydurmuş, kendine bir özel oda almıştı. Ateşin yanında bir tencere çorba duruyordu ve masa üçümüz için hazırlanmıştı. Ben içeri girer girmez Danny, Will'in kucağında gözlerini üzerime çevirdi. Hafif bir sevinç çığlığı attı ki bu şimdiye dek çıkardığı en büyük sesti ve bana uzandı. Onu kollarıma aldım. "Teşekkürler," dedim bile. "Beni teselli ediyordu," dedi dürüstçe. "Kalabilirsin Will," dedi Robert. "Hannah benimle yemek yiyecek." "İştahım yok," dedi. "Bu ülkede öyle çok üzüntü gördüm ki karnım onlarla doldu. Üzüntüden midem bulanıyor. Keşke baharat olarak biraz sevinç katabilsem." Zaman değişecek dedi Robert şevk verir gibi. Hatta değişmeye başladı bile. Siz yeni zamanlara hazırsınızdır kendi adınıza dedi keyfi biraz yerine gelirken. Bir önceki hükümdarda ülkenin en büyük lordlarından biriydiniz. Bu hükümdarlıktaysa baltayı bekleyen vatan hainlerinden biri. Tahmin ederim ki değişikliğe hiç hayır demeyeceksinizdir. Bir sonraki hükümdarlık için umutlarınız nedir lordum? Bir sonraki kraliçe size ne vaat etti? İçimde hafif bir ürperti hissettim. Bu Robert Dudley'in hizmetkarının sorduğu soruydu. Bu aslında herkesin sorduğu soruydu. Elizabeth onu beğeniyorsa Robert'ı neler beklemiyordu ki? Ülkenin iyiliğinden öte hiçbir şey dedi Robert sorulanmayarak, hoş bir gülümsemeyle. Gel bizimle yemek ye Will, dostlar arasındasın. Pekala dedi Will, masaya oturup kaselerden birini kendine çekerek. Deni'yi benim kasemden yiyebilmesi için yanımdaki sandalyeye bağladım. Lord Robert'ın benim için doldurduğu bir kupa şarabı önüme aldım. Bize içelim dedi Robert, bardağını alaylı bir tavırla yukarı kaldırarak. Kalbi kırık kraliçeye, olmayan krala, kayıp bebeğe, sırasını bekleyen kraliçeye, iki soytarı ve affedilmiş vatan hainine, sağlığımıza. İki soytarı ve bir vatan hainine, dedi Will bardağını kaldırırken. Toplam üç soytarıya. 62. ayrımın sonu, sayfa 626, devamı 63. ayrımda.